Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahü Teala yaptığı her şeyi mükemmel yapar. Sistemini mükemmel kurar. Ama bu dünyadaki sistem imtihan için kurulduğundan insanların davranış tarzlarında ister istemez farklılıklar oluyor. Allahü Teala insanoğlunu yaratmadan önce göklerin ve yerin yaratılışını bile imtihana göre düzenlediğini bize bildiriyor. Şimdi imtihan da doğrularla menfaatlerin çatışmasıyla ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da Allahü Teala insana bir muhalif yapı vermiştir. Bakara suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Rabbin bir gün meleklere şöyle dedi. Yeryüzünde bir muhalif yapı oluşturuyorum. Yani şimdi muhalif varlık oluşturuyorum. Bunu duyan melekler tabii korktular. Çünkü hayvanlar arasındaki muhalefetin boğuşmaya ve kan dökülmesine sebep olduğunu hep görüyorlardı. Ama hayvanlarda muhalefet fazla değil. Hep örnek veriyoruz ya, işte daha kolay anlaşılsın diye. Bir kümeste muhalefet horozlar arasında olur. Onun için iki tane horoz barınmaz. Tek bir horoz kalır. Ama tavuklar arasında muhalefet yoktur. Tavukla horoz arasında da yoktur. Öyle olduğu için kümeste bir horoz varsa hiçbir problem yoktur. Her şey yerli yerinde. Ama şimdi melekler bakıyor ki Allah bir varlık yaratıyor. Erkek erkeğe muhalif. Kadın kadına muhalif, kadın erkeğe muhalif. Allah Allah. Şimdi şeyi düşünün, muhalefet tavuklar arasında da oldu mu, o zaman bir kümeste bir horoz bir tavuk kalır değil mi? Başka bir şey kalmaz. Ama muhalefet tavukla horoz arasında da var. O zaman yani bunlar da akıllı varlıklar, biraz daha gelişmiş varlıklar, eyvah diyorlar. Böyle bir varlık yaratıyor Allah. Hemen Cenab-ı Hakk'a itiraz ediyor melekler. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun? Ne yapacak? Yani şey düşün mesela, iki tane horoz yaptığı zaman her tarafı birbirine katarlar. Her tarafı birbirine katarlar. Ama horozlar arasında muhalefet olmadı mı öyle? Yani iki kişi birbirini öldürdüğü zaman sadece iki kişi birbirini öldürmüş olmayacak. Ortalığı da karıştıracaklar. Her taraf karma karışık olacak. Mesela şu anda Suriye'de olanlar bunun bir örneğidir. Libya'da olanlar bunun bir örneğidir. Allah-u Teala bu olmayacak demiyor. Yani siz hepiniz kendi ailenizde bilirsiniz. Kardeşler arasındaki muhalefeti, karı koca arasındaki muhalefeti, çocuklarla anne baba arasındaki muhalefeti hep bilirsiniz, görürsünüz. Hemen kendilerine geliyorlar. Diyorlar ki Nusebbihu ve nahnu nusebbihu bihamdik ve nukaddisu lek. Senin hamdin sebebiyle biz sana tesbih ederiz. Yani sen yaptığın her şeyi güzel, mükemmel yaparsın. Onun için sana boyun eğeriz. Yani bu bizim sadece bir düşüncemizdi. Ve senin için senden dolayı onu temiz sayarız diyorlar. Gâle inni âlemu mâ lâ te'alemûn. Allah-u Teala diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Tamam, bunu siz biliyorsunuz, bu yanlış değil. Yani söylediğiniz yanlıştır demiyor Allah-u Teala, dikkat edin. Yani meleklere demiyor ki söylediğiniz yanlıştır. Meleklere ne diyor? Sizin bilmediğiniz taraf var. Bu bilinmeyen taraf da nedir? İşte Adem'e göklerin yerin bütün bilgilerini öğretiyor ve yazıyla öğretiyor. Belki gelmiş geçmiş en bilgili insan o. Ondan sonra hadi bakalım şu eşyalar ne işe yarar anlatın bakalım deyince hiçbirisi bilmiyor. Ondan sonra o bilgi karşısında saygıyla eğilmelerini emrediyor. İblis dışındakilerin hepsi eğiliyorlar. Şimdi burada mesela iblis o bilgiye muhalefet ediyor. Melek olmasına rağmen, çünkü melekler de imtihandan geçen varlıklardır. Ve o bilgiyi çekemiyor. Sonra da doğru yolun üstünde oturacağım, insanları yollardan çıkaracağım falan diyor. Şimdi burada muhalefet nasıl başladı mesela? Şey, melekler Cenab-ı Hakk'a muhalefet etti değil mi? Ya bu olur mu böyle bir şey dedi. Sonra hemen kendilerine geldiler. Ya Rabbi bu işi sen böyle emrediyorsan tamam. Problem yok dediler. Tamam yani biz boyun eğeriz. Haşa biz sana karşı çıkacak değiliz. Adem Aleyhisselam o kadar bilgiler öğretildi. O bilgiler hadi bakalım siz biliyor musunuz deyince bilmedikleri ortaya çıktı. O zaman Adem'e saygı gösterin dendiğinde ama bir şey söylüyor Allah burada. Diyor ki yani Adem Aleyhisselam bilgileri öğretildiğinde dememiş miydim ben size göklerin ve yerin gaybını bilirim. Gayb ne demekmiş? Olmayan şey mi gayb burada? Olan ama başkalarını bilmediği. Ondan sonra ve sizin açığa vurduğunuzu biliyorum. Melekten açığa vurduğu neydi? Sübhaneke la ilme lena. Biz sana boyun eğeriz ya Rabbi. Bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Sana boyun eğeriz. Peki işlerinde sakladığı ne? Aşağı vurdukları bu. Boyun eğeriz diyor. İşlerinde sakladıkları ne? Demek ki arada bir fark var yani. Aşağı vurduğunuzu bilirim diyor. Tamam. O zaman işlerinde sakladıklarıyla aşağı vurdukları arasında fark olmasa içinizde sakladığınız ifadesi olur mu? O zaman ne oldu? Ne aklınıza gelir? Melekler Adem'i ne yapmış oluyor? Kıskanmış oluyorlar. Yahu daha yeni ortaya çıkan bir varlık bizden daha alim. Bu ne biçim bir şey ya? Hadi bakalım. Adem'e saygı göster. Büyük bir bölüm kendine hakim olup saygıyı gösteriyor. Yani doğrulara boyun eğiyor. Niye saygı diyorum? Çünkü şey secde saygıyla eğilmek manasındadır. Anlı yere koymak da secdedir ama saygıyla eğilmek de secdedir. Şimdi orada bir tek iblis kendini yenemedi ve boyun eğdi. Şey etti, secde etmedi. Arkasından imtihan için yaratılmış olan Adem Aleyhisselam Allah her şeyi vermiş. Sadece şu ağaçtan yemeyin demiş. İblis onları menfaatleriyle kandırarak, işte bu ağaçtan yerseniz birer melik olursunuz, kral olursunuz, biriniz kral, biriniz kraliçe olursunuz, bu ağaçtan yerseniz ölümsüz olursunuz. Peki Allah'ın vermediğini ağaç mı verecek? Adem Aleyhisselam birazcık aklını kullansaydı ağaçtan yer miydi? Bakın, öğretmeni Allah olan Adem ve Havva, onun eşi olan Havva, Allah'a karşı çıktılar, değil mi? Ama daha sonra onlar hatalarını anladı ve tevbekâr oldular. Tevbekâr oldular ama itibarlarını kaybettiler. Melekler gibi değil. Melekler, Cenab-ı Hak niçin böyle yaptınız diye sormadan tevbekâr oldular. Ama Adem, sen niye bu suç işledikten sonra niye yaptın dedikten sonra Adem tevbekâr oldu. İblis tevbe etmedi, ben haklıyım dedi. Ve kendini haklı çıkarmak için şey yaptı. Şimdi o zaman imtihanda üç tip var. Bir, hepimiz mesela içimizden birçok şeyler geçirebiliriz. Dışa vursak, dışa vurmaktan korktuğumuz şeyler olur. Ulan ben kafir mi oldum diye şüphelendiğimiz zamanlar olur. İşte bunlar meleklerin tavırları gibi. Hemen kendimize gelir, estağfirullah der ve durumumuzu düzeltiriz. Her insan menfaatleriyle çeliştiği zaman yanlışlar yapabilir. Yaptığı zaman günahkar olur. Yani bazıları günahkar olur, Adem gibi hatasını anlar, ben suçluyum der. Bazıları günahkar olmaz, iblis gibi kendisini hatalı kabul etmez. Bu defa kıvırmaya başlar. İblis ne yaptı? Dedi ki, ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onun çamurdan bak. Tamam, doğru, gerçekten öyle, ateşten yaratılmış. Adem de çamurdan yaratılmış. Bakın, doğrulardan hareketle bir yanlış sonuca çıkıyoruz. Daha da hayırlı da olabilirsin. Ama sana Allah emrediyor, seni yaratan emrediyor. Böyle bir demagoji yapılıyor. Şimdi oradan şöyle bir bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. İmtihan için yaratılmış insanların Allah'ın emirleri karşısındaki genel tavırları neler? Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 213. ayetinde şöyle diyor. Kâne nâsü ümmeten vâhide ve be'atallâhu nebiyyine mübeşşirine ve müdirin. İnsanlar tek bir topluluk halindeydi. Mesela şimdi Türkiye'yi kabul edin. Türkiye'de işler işte yürüyordu iyi kötü, ya da Türkiye'yi değil de Mekke'yi kabul edin. Yani bazıları duygusallaşabilir bunu anlatınca, bu örneği verince. Mekke'yi kabul edin, her şey gayet iyi, güzel yürüyor. Ticareti, insanlar oraya hacca geliyor, umreye geliyor. Kendileri toplumun en dindar toplumu sayılıyor çevrenin. Bütün çevre onlara saygı gösteriyor. Kureyş suresi onlar için inmiş. Onların saygınlığını bize bildiriyor tüm şeyde. O günün şartlarında tüm çevre bölgelere gidiyorlar, yaz kış yolculuklar yapıyorlar. Her gittikleri yerde iyi karşılanıyorlar. Şimdi kânen nâsü ümmeten vâhide. Mesela Mekke topluluğunu düşündüm burada ve tüm toplumlar böyleydi diyor. Tek bir topluluk. Yani bir birliktelik var Mekkeliler içerisinde ve diğer her yerde öyle. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ينَ Allah nebiler gönderdi. Çünkü imtihan ediliyor ya. مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Bazı şeyler söylüyor. Bak, şunları yaparsanız durumunuz iyileşir. Mesela adam, Allah-u Teala Adem'e dedi ki bak, dikkat et, iblis senin düşmanındır. Sakın sizi şey yapmasın, çok sıkıntıya girersin. İblise uymazsan keyfin keyif, her şey var. Uyarıcı ve müjde. Ve enzele ma'humul kitap. Bütün nebilerle birlikte Allah kitap indirdi. Adem Aleyhisselam'a da kitap vermiştir. En son nebi Muhammed Aleyhisselam'a da kitap vermiştir. İşte Adem Aleyhisselam, İblis ve Havva oradan çıkınca اِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًا, eğer benden size bir kitap, bir huda, rehber yani kitap gelirse, فَمَنْ تَبِيَا هُدَاءَ, benim rehberime, gönderdiğim rehbere kim uyarsa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ, onların üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü. Bitti. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَ, ama ayetlerin üstünü örten, bu kelimeleri lütfen unutmayalım, ayetlerin üstünü örten, ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler, bile bile yalan söylüyorlar. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, onların ateş ashabıdır. Yani Allah-u Teala kimseyi bilmeden cezalandırmıyor. Anlatılıyor, öğreniyorlar. Yalan söylüyor, üstünü örterse cehennemlik oluyor. İşte burada devam ediyoruz, diyor ki, bak mesela Adem'e bak, benden hüda gelirse, bir başka ayette de Allah diyor ki, Allah Adem'i seçti diyor. O zaman ne için seçmiş olabilir? O kitabı göndermek için seçer, değil mi? Birisine, hepsine göndermeyecek ki. Şimdi burada diyor ki, bütün nebilere kitap verdik. Ondan sonra bilhak, bütün gerçekleri içeren kitap. Onlara kimsenin itirazı olamaz. Niye? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُ ف۪يهِ, İhtilaf ettikleri konularda o kitap hükmetsin. Tabi nebi hükmetsin de denir ama nebi sürekli kalacak değil ki. Nebi her yere, mesela Muhammed Aleyhisselam düşünün, her yere gidecek değil ki, her yere gidecek olan o kitaptır. Yani problemlerini o kitaba göre çözsünler. Peki, وَمَخْتَلَفَ ف۪يهِ لَلَّذ۪ينَ اُوتُوهُ, kitapta ihtilafa düşenler sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Bugün de bakın, çevrenize bakın, ben Müslümanım diyenlerin en çok itilaf ettikleri konu ne? Ha? Ayetler değil mi? Kur'an üzerinde itilaf ediliyor. Ne zaman olur? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتِ, kendilerine o apaçık hükümler geldikten sonra, o açık apaçık emirler geldikten sonra ihtilaf ettiler. Apaçık emirler. Yani şey, şüphe edecek tarafı yok. Niçin böyle yaptılar? Bagyen beynehum, aralarındaki bagi sebebiyle. Bu bagi kelimesini Allah-u Teala Adem Aleyhisselam için de kullanmıştır. Ve asa Adem Rabbahu fe şey, bagi dedik, gava kelimesini kullanmıştı. Bagi bir üstünlük arzusu. Böyle o bagi'nin sonucunda, yani ben şey yapayım, işte Adem Aleyhisselam, ha ben hakim olayım, ben ölümsüz olayım, diğer insanlar ölümlü. Bir üstünlük olma arzusu. Üstün olma arzusu. Yani ya tamam ama yani biz de varız kardeşim. Biz de varız demeyeceksin. Biz de varız dedim mi sen Allah'ın yanında ikinci bir şey oluşturmuş olursun. Allah öyle mi diyor? Ha tamam kardeşim. Dediğin zaman teslim olursun. Onun için teslim, yani kendisini, yani şunu da hiç ama hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünde yaşayıp da kendini dindar saymayan bir tane adam bulamazsınız. Onu da A'raf suresinin 30. ayetinden öğreniyoruz. Allah-u Teala diyor ki فَلِيْكَنْ هَدَى وَفَلِيْكَنْ حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَ, tüm insanları anlatıyor. İnsanlar iki gruptur. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. İkinci grup sapıklığı hak etmiştir. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ, onlar Allah'tan önce şeytanları esas aldı. Onları daha yakın görürler kendilerine. Şeytan da nedir? Batılı hak gibi gösterendir. Onlar kendilerine daha yakın görürler. Peki, وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ, kendilerini doğru yolun ortasında kabul ederler. Peki şeytanlara uyan, kendini doğru yolun ortasında sayıyorsa, kendini dindar saymaz mı? Allah'ın emrinde, haşa! Biz Allah'ın yolundayız. Biz dindarız. İşte şimdi bundan sonra diyor ki Allahü Teala burada Bakara 213. ayette وَمَخْتَلَفَ ف۪يهِ لَلَّذ۪ينَ اُوتُوهُ Allah'ın kitabında ihtilaf edenler kendilerine kitap gelenlerdir. Onun için bugün mesela Türkiye'de gördüğümüz muhalefet, ayrışmalar son derece normaldir. İhtilaf. Kitap, Kur'an, Türkiye'de Kur'an tebliğ edilmeye başlandı. Allah'a şükür birçok yerde başlandı. Ayrışmanın olmaması mümkün değil. Neden dolayı? Bir, benim dediğim olsun. Ne demek ya, biz burada boşuna mı duruyoruz? Tamam, amenna, elbette ben de Müslümanım. Ama, dedim mi olmuyor işte. Teslim olmak gerekiyor. Ben Müslümanım demek değil önemli olan. Acaba Allah da seni Müslüman seviyor mu? Hakikaten Allah'ın dini mi birinci sırada, başka şeyler mi? فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لِمَا اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ Allah kendisine inanıp güvenlere yolu gösteriyor. İhtilaf edilen konularda kendi onayıyla. Yani siz arzu ettiğiniz zaman yanlış yolda da olsanız o yoldan çıkışı Cenab-ı Hak size gösterir ve çıkarsınız. Yeter ki niyetiniz sağlam olsun. وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Allah tercihini doğru yapanı doğru yola yönlendirir. Şimdi buradan bakıyoruz ki yani bugün mesela işte biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde faiz tartışmaları var. Şimdi işte Türkiye'de Müslümanlar hakim. Aa ne güzel. Çok güzel, iyi. Acaba Müslümanlık hakim mi? Bakıyorsunuz ki hiçbir zaman olmadığı kadar millet faizin içine dalmış. Bakıyorsunuz ki haramlar hiçbir zaman olmadığı kadar helal hale gelmiş. Ama yine de hiçbir zaman olmadığı kadar İslam'ı savunanlar var. Kur'an'ı anlatanlar var. İnsanları doğrulara çağıranlar var. Peki şimdi şey yapanlar, yani hem ben Müslümanım deyip hem de yanlış yola çağıranlar Kur'an'ı bir kenara, yani ben Kur'an'a inanmıyorum diyebilirler mi? Mümkün değil. Yani. Tabii ki inanıyor. Ne demek? O zaman ne yapar? Bir takım şeyler oluştururlar. Yani ben daha hayırlıyım demen, aynen iblis gibi bir kısım söylemler oluştururlar. İşte doğruları koyar, yanlış sonuçlara varırlar. Doğruları ortaya koyar, yanlış sonuçlara varırlar. Şimdi mesela Bakara suresinde Allahü Teala 275. ayette şöyle diyor. Faizcilerin hareket tarzını anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى Faiz yiyenler لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ O şeytanın aklını çeldiği kişinin davranışı dışında bir davranış göstermezler. Peki, şeytan gibi, şeytan ne yaptı? Hakkı batıl gösterdi. Önce doğru yapıyormuş gibi, sonra yanlış sonuçlara ulaştı. Bunda diyor ki, دَلْكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْوَ مِثْلِ الرِّبَى Bunun sebebi şu, alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Tamam mı? Alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Yani şimdi وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah alım-satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Alım-satım başka, faizli işlem başka oluyor değil mi? Niye? O da faizli işlem gibidir dediğiniz zaman ortada çok ciddi bir şey var. İşte mesela bugün de başlatıldı. Şimdi dünyada yeni bir hareket başlattılar. Nüfusu azaltma hareketi. Çünkü dünyanın ilahları var ya. Bakın şeyde şu anda İdlib'den göç eden insanlar var. ben hacdan gelirken işte bu mevsimde oradan geçmiştim. Erzurumluyum ama o kadar soğuktan rahatsız olduğum bir yer hatırlamıyorum. Erzurumlu olarak o kadar üşümüştüm ki orada. Peki bu havada bu insanları dışarı evlerini yıkıp dışarıya atan kişiler ne yapıyor? Onun için burada bu ayrı cümle olarak elinizden geldiği kadar yardım edin. Diyanet çok güzel bir kampanya başlatmış. O kampanyaya mutlaka ne yapabileceksek yapalım, o insanlara yardımcı olalım. Şimdi Allah-u Teala alım satım haram, şey, helal, faiz işlem haramdır dedi. Tamam. İşte insanlarda işte muhalefet var. Bu muhalefeti ilk önce yapılan, ilk önce mesela Adem Aleyhisselam ilk muhalefeti kime yaptı? Allah'a karşı yaptı. Sonradan kendine geldi. Bak Allah alım satım helal, faiz işlem haramdır diyor. O zaman iki şey birbirinden ayrı, ikisini birbirine katmanın manası var mı? Bugün ne deniyor? İşte bir İstanbul Sözleşmesi oldu. Cinsiyet eşitliği. Cinsiyet eşitliği dendiği zaman, o zaman tuvaletin üzerine erkeklere aittir diye şey levha yazarsan, kadınlara ait diye yazarsan cinsiyet ayrımı yapmış olursun. Ne getirdiler bugün? Erkekler hamamı diye olmaz. Kadınlar hamamı diye olmaz. O noktaya getirdiler. Yani önce sanki gerçekten çok güzel bir şey yapıyormuş gibi ortaya çıkıyor ve o noktaya getiriyor. Yani hedef neticesi o. Şu anda onu Türkiye'de oraya girmiş manasında söylemiyorum. Şimdi bunlara çok çok dikkat etmek zorundayız. Şimdi bakın şey olarak şuradan Mebsut'un 14. cildini bana bir getirsen. Şurada olacak. Tam şu karşıda mı? Bir bak bakalım nerede. Şimdi Hanefi mezhebinin en meşhur kitabı El Mebsut vardır. Ha şu sağ, üst, sağ köşe üst tarafta, en üstte. Heh. Şimdi talebelik sırasında, benim talebeliğimde en çok hayran kaldığım kitaplardan bir tanesiydi. Şimdi tamam. Şimdi bu Hanefi mezhebinin en temel kitabıdır bu. Şimdi orada toplam 30 cilt olacaktı. Yanlış kalmış olabilir aklımda. Burada ayetler alınır ve sistem oluşturulur. Şimdi konumuz faiz. İşte Diyanet'in faizle ilgili bir açıklaması oldu. Alınabilir diye fetva verdiler. Arkasından şu, sonra şey Hayrettin Karaman Hoca birçok yazılar yazdı. Onu biz burada birkaç kere gündeme getirdik. Tekrar yine yazılar yazdı. Kaç tane yazı yazdı? Dört yazı yazdı. Son geçtiğimiz haftalarda.
9 Şubat en son.
Evet. 9 Şubat. En son yazdığı yazı 9 Şubat. Şimdi burada faizin, yani bugün işte ihtiyaç halinde faizin alınabileceği neticesini doğuracak fetvalar verdi. Şimdi bu Hayrettin Karaman Hoca'yla biz 1977'den işte 2007-2008 mi neyse şey yapayım, o zamana kadar hemen her toplantıda beraber olduğumuz, hakikaten muhakemesi kuvvetli, altyapısı gayet iyi, çok iyi yetişmiş bir kişi. Fakat maalesef o durum ve şartlara göre konuşmayı çok seviyor. En çok aramızdaki ihtilaf orada olmuştur. Her defasında. Her defasında doğrular değil şeyler, menfaatler. Ona göre efendim orada da İslam'ın menfaati ismiyle tabii genel bir menfaat. Kişisel menfaat değil haşa. Tövbe estağfurullah. Yani Allah bilmiyor da bunlar biliyorlar. Şimdi böyle bir yapıyla sürekli aramızda ihtilaf olmuştur. Şimdi şeyde Yani az önce başlattı. Kısaca ben gene tamam diyeyim işte. Bu kitapta şimdi fazla vaktimiz olmadığı için şey yapamıyorum. Kitaptan şey yapmayayım da buraya bu kitaptan aldım. Bakın Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır dediğine göre alım satımla faiz aynı başlık altında incelenir mi? Biri helal, biri haram. Bakın bütün mezhepler alım sat faizi alım satımın bir alt başlığı saymışlardır biliyor musunuz? Yapılan demagojiyi şuradan size okuyayım. Çok dikkatli şey yapın bakın. Mebsut 14. cilt 459. sayfa. Yani vakit kaybı olmasın diye şey yapıyorum. Aynı ifadeler nasıl olsa. Diyor ki ticaret diyor iki çeşittir diyor. Birisi helaldir. Şeriatta bey'i diye adlandırılır. Ayette ve ahallallahu'l bey'a. Allah bey'i helal kılır diyor değil mi? Yani ayette de bey diye geçiyor. Şeyde de İngilizceye de bu bayin derler. Bu Arapçadan geçmedir yani İngilizceye de. Yani Avrupa'daki ekonomiyle ilgili kelimelerin büyük bir bölümü bizden alınmadır. Ve haramun yüsemme riben. Bir de haramdır ki riba diye adlandırılır. Şimdi faizi ticaret olarak aldı. Halbuki ticaret mal ve şey hizmet değişimi ya da malla mal değişimidir. Ama neyse hiç önemli değil. Ben o fazla ayrıma girmeyeceğim. Ticaret ikiye ayrılır dedi mi? Tamam öyle kabul etti. Birisine bey denir, birisine riba denir. Tamam. Allah-u Teala kafirlerin diyor bu ikisi arasındaki farkı inkar ettiklerini bize bildiriyor. Yani bey ile riba arasındaki farkı kafirler inkar ediyor. Bu kafirler kelimesini unutmayın lütfen. Kafirler bey ile riba arası, riba faiz, bey ile riba arasındaki farkı inkar ediyorlar diyor. Allah bunu bize haber veriyor diyor. Onun için şöyle demiştir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Yani kafirlerin şeytanca tavırlarının sebebi bey riba gibidir demelerinden dolayıdır. Bu bir şeytanca tavır diyor. Tamam mı? Bu kafirlere mahsus şeytanca tavır. Güzel. Ondan sonra zaten bu faizle ilgili ayetleri sadece bu tür buralarda zikreder. Faiz konusunda asla ayet zikretmezler mezhepler. Resul'dan o konuyu anlatan hadislerinin de hiçbir tanesi almaz. Ondan sonra yani bu konu Hayrettin Hoca ile başlamış değil yani. Bunu anlatmak için diyorum. Şimdi devam ediyorum. Sonra helallik ve haramlık konusunda Allah-u Teala arasını ayırdı. İkisi birbirine aynı değil. Dedi ki وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah alım satımı helal, faizi işlemleri haram kılmıştır dedi. Allah ne yaptı? Alım satımla faizi ayırdı. Alım satım şu, mesela şöyle şey yapalım. Mesela birbirinden farklı işte. Bu alım satım, bu faiz diyelim. Tamam. Birisi helal, birisi haramdır dedi. Tamam. Şimdi vardığı sonuca bak. Dikkat edin. Yani iblis ne dedi? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Doğru. Vardığı sonuç, ben daha hayırlıyım. O ne? O yanlış. Şimdi vardığı sonuca bakın. Hanefi mezhebinin en önemli kitabıdır bu. Diyor ki fe'arafna enne kulle vahidin minhuma ticaretun. Buradan anladık ki ikisi de ticarettir. Ya sen az önce demedin mi ki ticarete Kur'an'da bey denmiştir. Ondan sonra Allah bey ile ribayı birbirinden ayırmıştır. Bey'e ribayı bey gibi yapanlar kafirlerdir. Sen demedin mi? Hemen aynı yerde diyorsun ki şimdi buradan öğrendik ki ikisi de ticarettir. Helal olan, caiz olan ticarettir. O Şeran beyidir. Haram olan da ticarettir. O da faizdir. Ya bey bak az önce dedin ki bunu sadece kafirler yapar. Sen de alışverişi tuttun. Faiz alışverişin alt beyine alt başlığı yaptın. Helal olan helal olan ticaret, haram olan ticaret diye ayırdın. Halbuki yukarıda dedin ki ticaret beydir. Altından faizi alışverişin bir alt başlığı yaptın. Onun için kitabül büyü'un yani büyü beyler manasına gelir. Bey, alım satımlar. Onun alt başlığı yapmışlar. Ve öyle bir noktaya gelinmiştir ki. Bakın. Konuyla ilgili hiçbir ayeti mezhepler almamışlardır. Yani mezhepler derken ayrım yapmıyorum. Şiisi, Sünnisi hiç böyle bir ayrım yok. Çünkü batılda aralarında hiç su sızmaz. Doğru konularda ihtilafları vardır. Batılda hiç su sızmaz aralarında. Ama sadece bir takım tanım farklılıkları vardır. Şimdi alım satımın önünü kapatmışlardır. Şimdi Resulullah'ın bir hadisi vardır. Alım satım görüntüsü altında faizi yasaklayan bir hadis. Muhteşemdir. Onu burada anlatmayacağım. Çünkü hemen anlamak zordur. Ayrıntısını öğrenmek isteyen varsa dedim ticaret ve faiz kitabında altı malla ilgili hadis kısmını okursanız orada görürsünüz. Çünkü o başlı başına bir derstir. Ama faizi tanımlayan hadisler vardır. Resulullah diyor ki faiz sadece borçta olur. Sadece vadeli borçta olur diyor. Başkasında olmaz diyor. Bunu açıkça söylüyor. Yani mesela bu işte Darimi'de, Müslim'de, Nesai'de yani birçok hadis kitabında var. Şimdi sadece vadeli borçta olur diyor. Vadesiz borçta faiz olur mu? Olmaz. Vadeli borçta olur. Tamam. Sadece borçta oluru tarif eden de yine Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü eğer diyor tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ana mal ne dedi? Ne vermişsen onu alırsın. Haksızla uğramamak ve haksız etmemek şartıyla. Ha, borç tutarlılık içerisindeyken genişliğe çıkıncaya kadar beklenir. Tamam. Şimdi dolayısıyla faiz borçtan elde edilen gelirdir. Bunu Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde bize bildiriyor. Resulullah da bunu net bir şekilde bildiriyor. Ama faizi bu şekilde tarif eden bir tane mezhep bulamazsınız. Faiz illetleri diye şey yapmışlardır. Efendim işte Hanefiler ölçekle satılan mallar birbirleriyle değiştirildiği zaman peşin olması lazım. Vadeli olursa faiz olur. Ne olacak? Hadi benim şimdi 2 litre benzine ihtiyacım var. Bana 2 litre benzin ver. Ben de sana akşam 2 litre onun yerine süt vereyim derseniz akşam hayvanlar geldi faiz olur. Tartılan mallar birbirleriyle vadeli değiştirilemez. Faiz olur. Ne efendim ben demir verip de bakır alacağım. Yok peşin. Alışverişin ana sağlanmış mı? Bu fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bunun ayrıntıları bizim ticaret ve faiz şu kitapta var yani. Onun bütün ayrıntılarını bulabilirsiniz. Ama bu kitabın yazılması en az 30 yıllık bir çalışma, binden fazla toplantı ürünüdür. Böyle bir oturup da bir yerde yazılmış bir kitap değil yani. Çünkü şunlardan hareketle hiçbir şey öğrenemezsiniz. Görüyorsun işte nasıl demagoji yaptıklarını. Şimdi efendim diyor. Peki tartılan malları siz nereden öğrendiniz? Resulullah işte altında gümüşle değiştirirken muamele peşin olmalıdır diyor. Çok güzel. Vadelisi faiz olur diyor. Güzel. Çünkü sen altın altında vadeli değiştirirken eğer vadeli değiştirebiliyorsan yani hem şey olması lazım diyor. Ne yaparsın sen? İşte orada bir takım şahsçılıklar yaparsın. Vadeli değişim yapabiliyorsan işte sen adama önce bir 100 lira verirsin. İşte 110 lira verirsin. İşte dersin ki bana bir ay sonra ödersin. Sonra ondan 100 lira peşin alırsın. Bunun ayrıntıları da var burada da şimdi şey yapmayacağım fazla konu dağılmasın diye. Şimdi peki altına bakarak siz tartının faiz illeti olduğunu söylediniz. Peki altınla ben demir alırsam o caizdir diyor. Lan ne oluyor ya? Lan sen altına bakarak tartılan mallar birbirleriyle veresiye satılmaz dedin. Peki ben altınla tartılan mal alırsam caizdir diyor. O ne? İnanılmaz yanlışlar vardır. Ondan sonra faizi nasıl tarif ederler biliyor musunuz? Mübadeleli akitlerde işte tarafların biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Bir şey anladınız mı? Mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Anladın mı bir şey? He? Peki faiz borçtan elde edilen gelirdir dediğim zaman anladın mı? Yani borç verip gelir elde etmek faiz. Anladın mı onu? Bak hemen anlaşılır. Bunu bilmeyen yoktur ki. Ama yaptıkları tarif de kendi anlattıkları sisteme uymaz. Aynı şey Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde vardır. Bakın, peki tartı ve şey dediler, faiz illeti, ölçekle satılıyor. Para tartıyla mı satılıyor bugün? He? Hadi şuradan yarım kilo yüzlük vereceğim, sen bana şuradan şunu ver diyor musunuz? Peki, o zaman tartılan mallar değil. Aynı cinsleri birbirleriyle vadeli değiştirirsen faizdir der. Peki o zaman dolar da Türk lirası da tartıyla işlem görmüyor. Hanefi mezhebine göre sen bugün 1 milyon Türk lirası ver. Bir sene sonra 1 milyon dolar almak şartıyla asla faiz olmaz. Aynı şey Şafii, Maliki ve Hanbeli'de de olmaz. Onlar da derler para altın ve gümüştür. Diğerleri para sayılmaz. Bakın Kur'an'ın anlattığı, Resulullah'ın söylediği bak ne kadar güzel değil mi? Borçtan elde edilen gelir. Bitti. Kısa ve özü. Ama mezhepler bunu ne hale getirmiş? Hiçbirisinde ayet yoktur. Hiçbirisinde konuyu anlatan hadis yoktur. Sonra bu da yetmemiş. Ne yapmışlar? Efendim bir takım şeyler oluşturmuşlar. Genel kurallar oluşturmuşlar. Çünkü birisine borç verip yani siz her ne kadar faizi böyle tarif etseniz de borçtan gelir elde ettiğiniz zaman bu faiz değildir diyemiyorsunuz. Mümkün değil. Çünkü bunu her insan biliyor. İşte küllü gardin cerre nef'an fehuve riben şeyde menfaat sağlayan her borç faizdir sözü de kabul edilmiş bir sözdür halk arasında. Bu olmaması için bu defa ne yapıyorlar? Şey yapıyorlar efendim diyor. Para faizsiz, tarla icarsız şeyine başlıyor. Mesela senin evin var. Şey yapıyorsun diyorsun ki bana bir şurada 100 bin lira değerinde bir evim var. Benim 100 bin lira ihtiyacım var. Ver bana 100 lirayı, 100 bin lirayı al şu evi. Bu ev sende kalsın. Ben parayı ödediğim zaman işte sen evi kiraya verirsin ya da işinde oturursun, yararlanırsın. Ben de paradan yararlanırım. Ben parayı veririm, evi geri alırım. Şimdi buna helal demeleri gerekiyor. Çünkü aksi daha birçok muameleler var. Onların ayrıntıları da şey yapmıştık. Şimdi burada şöyle bir kural oluşturmuşlar kendilerine göre. El-Eşbah ve Nazar İbn-i Nüceym diye meşhur bir alim vardır. Orada bir takım kurallar oluşturmuşlar. Ve o kurallar mecellede şeydir, kabul edilmiş. Yani hep kabul etmişlerdir. Mecellede hepsi vardır onların. Efendim, zaruretler memnun olan şeyler mubah kılar.
Ayet, gibi kabul ediyorlar bile sanki. Evet. Külli bir kaide ve sanki ayet gibi kabul ediyorlar bu şeyleri.
Ayet gibi değil, ayetten daha üstün kabul ediyorlar. Yani
bu bütün şeylerden, dini hükümlerin bir bakıma özünü çıkarttık, bu kaideler ortaya çıktı gibilerinden bir yorumları var. Evet. Şimdi yeni o maslahatçılar da böyle bakıyor olaya. Hani
evet, şimdi zaruretten memnun olan şeylere bak. Bunu nereden çıkarmışlar? Efendim işte aç kalan kişinin domuz eti yiyebilmesiyle ilgili ayet var ya. İşte ölü hayvan eti de yiyebilir. Yani ölmeyecek kadar yiyebilir. Ondan sonra da demişler ki bundan dolayı zaruretler işte kendi miktarınca takdir olunur demişler. Yani dolayısıyla ölmeyecek kadar yiyeceksin, daha fazlasını değil demişler. Yine aynı kitapta. Arkasından da bir kaide daha oluşturmuş. Aynı kitapta vakit çok geçti. Arkadaşlarımıza neredeyse fırsat kalmayacak. Efendim hacet umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Hacet ihtiyaç. İster genel ihtiyaç olsun, ister özel ihtiyaç olsun. Zaruret sayılır diyor. Şimdi zaruretler haramların bakıldı, hacet de zaruret sayılır. Ya sen bunu ayeti değil getirin de, arkasından dedin ki zaruret kendi miktarınca takdir edilir dedin. Yani sen ölmeyecek kadar yiyebilirsin, daha fazla yersen haramdır dedin. Efendim yok zevk içinde yiyemezsin falan filan. E ne oldu? E şimdi diyorsun ihtiyaç. E ne oldu şimdi ihtiyaç? Bundan sonra da efendim milletin ihtiyacı var. Tabii ki faiz alacaklar. Ev ihtiyaç değil mi? Araba ihtiyaç değil mi? Peki şimdi size soruyorum. Burada iş adamları da var. İşte piyasayı bilen kişiler var. Çok gayret göstermiş insanlar var. Peki siz hayatınızda İhtiyacı olmadan kredi alan bir kişi gördünüz mü? Olabilir mi böyle bir insan? Hiç mümkün mü? Peki o zaman ihtiyaç zaruretleri, hacet zaruretlerin baklar diyerek faize cevaz veriyorsunuz. O zaman faizin haramlığının bir anlamı var mı? İşte Hayrettin Hoca'nın yaptığı bu. Sen şimdi onu bir özetle bakalım. Hadi.
Evet, bu biliyorsunuz son zamanlarda TOKİ projesinin gündeme girmesiyle herkes faizi konuşur hale geldi. Birçok hocalar yorumlar yaptı. Bazıları olur dedi, bazıları olmaz dedi. Hayrettin Hoca da burada bu konuda yorum yapanlar arasına girdi. Ve bir gazetede 4 yazıdan oluşan bir yazı dizisi paylaştı.
Yeni değil ki, eskiden beri Hayrettin.
Evet, Hayrettin Hoca'nın bu yazı dizisi hocam. Zaten kendisi de burada ifade ediyor. Aslında geçmişte yaptığı çalışmaları güncelleyerek tekrar paylaştığını söylüyor. Yani sıfırdan yazmıyor bunları. Makalelerin başlayan yazı dizisinin başlığı da İhtiyacın Zaruret Sayılması ve Faizli Kredi. Zaten
İhtiyaç zaruret bu. Sayılıyor. Görüyor musun? Bakın başlığı görüyor musun? Ya bir adam ihtiyaç duymasa herhangi bir günah işler mi? Bırakın. Çünkü günahın yanlış olduğunu dünyada bilmeyen hiç kimse yoktur. Ya devam et.
Şimdi yazısının neye dayandığını da söylüyor. Diyor ki geçmişte bir toplantı yapılmıştı İSAV'da. Ben de oraya katılmıştım. Benim oradaki tezim şuydu diyor.
O toplantıyı da ben organize etmiştim.
Benim temel tezim ölüm veya organ kaybı tehlikesi zaruret hali olduğu gibi temin edilemediği takdirde hayatın zorlaştığı, meşakkat getiren temel ihtiyaçların da zaruret sayılacağı idi. Hayatın zorlaştığı. Konuşmam ve cevaplarım içtihat değildi, muteber fıkıh kaynaklarına dayanıyordum.
Benim şu anda anlattığım fıkıh kaynaklarına dayanıyordum.
Yani benim orada söylediklerim, yani ben burada ihtiyaç, zaruret mesabesindedir derken kendimden bir şey söylemiyordum. Zaten kaynaklarda geçen şey bu diyor. Ve hemen arkasında hocamızın az evvel okuduğu mecelle maddesini yazıyor ve ben tekrarlayayım o mecelle maddesini burada onun yazısından. Hacet yani ihtiyaç umumi olsun, hususi olsun, zaruret sayılır. Evet, 32. madde, mecellenin 32. maddesi.
Sayılır diye tabii herkes anlasın diye tercüme etmiş. Esası şudur. Hacet umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Mecelle 32. madde. Değil mi? Tamam. Evet.
genel ihtiyacın hem zaruret sayıldığı hem de özel ihtiyaçtan daha önemli ve güçlü bulunduğu birçok fakih alimi tarafından zikredilmiştir diyor. Daha sonra da Şafii alimlerinden bir tanesinden alıntı yapıyor. İzzüddin bin Abdüsselam isimli bir alimden alıntı yapıyor. El Kavait isimli eserinden. Haram yeryüzünde öyle yayılsa ki artık helal bulunmaz hale gelse, ihtiyaç kadar haramı kullanmak, bundan faydalanmak caiz olur. Bu durumda haramdan faydalanmak zaruret haline bağlı değildir. Çünkü haramdan faydalanmak zarurete bağlı kılınırsa giderek Müslümanlar zayıflar, düşmanlar İslam topraklarını istila ederler, insanlar amme menfaatini ayakta tutacak zanaat ve meslekleri yapamaz hale gelirler.
Yani Allah-u Teala bize bu dünyada bir hakimiyet mi vaat etti? Hangi nebi bir dünya hakimiyeti için ortaya çıkmıştır? Muhammed Aleyhisselam Mekke'de yaşama imkanlarını kaybetme noktasına geldiği halde herhangi bir yanlış davranışı duydunuz mu? Medine'de o kadar baskılar altındayken herhangi bir yanlış yaptı mı? Allah'ın dini dünyanın her yerinde, her şart altında uygulanamıyorsa o Allah'ın dini olur mu? Bakın mantık, görüyor musunuz? Evet.
Yine bir başka alimden burada şey yapmış, alıntı yapmış. Muasır alimlerden Profesör Doktor Mustafa Şelebi demiş. İhtiyacın zaruretle bir tutulduğunu şu satırlarla ifade ediyor. Deliller zaruret olan menfaate, maslahata olduğu gibi ihtiyaç seviyesinde bulunan menfaate de itibar edildiğini ispat etmektedir. Birini caiz sayıp diğerini saymamanın delili yoktur. Yani zaruret caiz ama ihtiyaç caiz değildir. Bunun hiçbir delili yoktur diyor.
Nasıl delili yok? Allah-u Teala açıkça demiyor mu ayetlerde? Yani şeyde yani o şey bu haramları saydığı zaman illa mutturirtum yani zaruret halinde kalırsa hemen yutturra gayre bagin vela adin. Kim ki zaruret halinde kalır, sınırı aşmaz, başkasının hakkına da tecavüz etmezse o zaman yiyebilir. Fela İsmail'i. Yok mu? Bakın, bunların hayatında Kur'an yoktur. Ama dışarıda millet bunları hoca olarak görüyor ya, diyor ki koskoca hoca niye Kur'an'a aykırı yapıyor? İnsanlar aklına şey yapamıyor, nasıl Kur'an'a aykırı davranır? Devam et.
Ayrıca sahabeden beri geçmiş nesillerin nas karşısında bile işlettikleri menfaat prensibi zaruret haline gelen menfaatler değildir. Aslında nas karşısında menfaat prensibiyle amel etmek, akıl ve re'yi işletip nas'ı terk etmek değildir. Tam aksine bir nas ile ameli birçok nas'a dayanarak askıya almaktır. Şu da unutulmamalıdır ki alimler ihtiyaçların zaruret sayılması kaidesini benimsemişler. Bu kaide aralarında meşhur hale gelmiş, tartışılmaz kabul edilmiştir.
Bak, alimler. Ne, bir daha oku cümleyi.
Şu da unutulmamalıdır ki alimler ihtiyaçların zaruret sayılması kaidesini benimsemişler. Bu kaide aralarında meşhur hale gelmiş, tartışmasız kabul edilmiştir.
İhtiyaçlar zaruretmiş. Efendim, bu meşru olmuş, tartışmasız kabul ediliyormuş. Bunlar ne alimleri bunlar? Doğru yolun üstünde oturan iblisler değil mi?
Tartışmasız kabul edilmiş diye de bir şey ekliyor sonra. Yani.
Tartışmasız ne demek ya?
Yani o aslında icma demek istiyor orada.
Tabii. İcma diyorlar. İcma ne biliyor musunuz? Bakın burada birkaç kere o şey yaptık. İcma Allah'a ve Resulüne yapılan en büyük iftiradır. Şeyin Hristiyanların konsil kararlarının bir taklididir. Onlardan farkı şu, onlar falan yerde toplaştı, şu kararı aldık, falan yerde bu kararı aldık diye bir döküm şey yapıyorlar. Bizimkilerde o da yoktur. Bunları hep şey, bizim Erzurumların sözü hoşuma gidiyor, o şeyi de anlatıyorum. Diyecek sanki niye, işte hele. İcma, biz icma dediysek icmadır, bırak. Ve bu icma için delil getirdikleri ayet ne biliyor musunuz? Bakın şu o ayetin mealini şuradan bir okuyayım, bakayım ki hiç oradan öyle bir şey çıkarma ihtimali olur mu? İşte size sık sık söylüyorum, Kur'an'ı saptırmak için alim olmak lazım. Kur'an'ı doğru anlamak için alim olmaya gerek yok. 128. Şimdi burada diyor ki, bak. Ya 115'ti, dur. 115'ti. Yok. Nisa suresi 115. ayet. Bak mealden okuyacağım. Bakın. Kim kendisine hidayet yolu belli olduktan sonra peygamberlere karşı çıkar. Müminlerin yolundan başkasına uyarsa. Peygambere karşı çıkıp müminlerin yolundan müminlerin yolu neyin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Ona karşı çıkıp müminlerin yolundan başka bir yola şey yaparsa, uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Burada icma ile ilgili bir şey gördünüz mü? Bir daha okuyayım bakın. Meali ben vermiyorum yani. İcmayı kesin kabul eden Diyanet'in meali. Kesin hüküm kabul eden. Kim kendisine hidayet yolu belli olduktan sonra, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Var mı? Şimdi burada ne yapmıştı? Müminlerin yolundan başka yol kısmını almışlar. Orayı kesmişler. Müminlerin yolu icmaymış. Yani müminler ittifak etmişler. Şu şöyle olacak diye. Ya böyle bir şey akıl ve mantık işi mi? Ya hangi kişi yapabilir ya? Bunu iblis bile yapmadı ya. Efendim Resulullah demiş ki, hadis sahih değil, ümmetim yanlışta ittifak etmez. Ya bunu Resulullah desin demesin. Yanlışta hiç kimse ittifak etmez yeryüzünde. Siz yanlışta ittifak etmez demek doğruda ittifak etmez eder manasına gelir mi? Mesela 2 kere 2 5 eder. İnsanlar bunda ittifak edebilirler mi? Ya yanlışta tabii ki ittifak edilmez. Mesele doğruda ittifak etmek. İnsanların işte bak doğru Allah'ın kitabına gelin diyoruz. Hepiniz bir tarafa çekiliyorsunuz. Mesele bu. Bak nasıl saptırıyorlar görüyor musunuz? Evet devam et.
Tabii şu az önce okunan ayetin birinci kısmı da önemli. İşte, Nisa 115'te onu da söyleyeyim. Hani Vedat Hoca devam eder ama. Ve men yuşakir rasule min ba'di ma tebeyyene lehu ve yettebi gayre sebil mümini nüvellihi ma tevella ve nusihi cehennem ve saat nasıl başladı. Kim işte kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e karşı çıkarsa, peygambere, o peygambere karşı çıkmak da hadise karşı çıkmak olarak algılanıyor. Hadislerde zaten kendi istedikleri uydurma, işte zayıf falan hadislerle kurdukları bir örüntü var, bir şey var, düzen var. Peşinden de müminlerin yoluna uymazsa değil, işte o hadislerden uydurma ya da işte tartışmalı hadislerden hareketle kurmuş oldukları düzene karşı çıkan da işte cehenneme girer diye bu ayeti öyle şey yapıyorlar. Yani hadiste birinci kısımda da bir hadis vurgusu var. Halbuki Resul yani ne demek? İllel belâh.
Resul sadece Allah'ın ayetini tebliğ eden kişidir. Onun için biraz sonra onun ayrıntısına gireceğiz. Bunu yapmazsan görevini yapmış olmazsın diyor Allah. Evet devam et.
Daha sonra devamında Hayrettin Karaman Hoca bir takım örnekler veriyor ve diyor ki bu örneklerle birlikte ihtiyaç dolayısıyla bir kısım yasakların serbest hale gelmesi konusunda şüpheye yer kalmayacaktır diyor.
Şüpheye yer kalmıyor.
İşte hangi dindeyse artık bakalım. Örneklerden işte bir tanesi yine İbn-i Nüceym'de geçen rüşvet alan kişiye bunun verene caiz alana haram olduğu görüşü ve bununla ilgili Hayrettin Karaman diyor ki önemli özel ve kamu ihtiyacını gidermek için faiz vererek kredi temini de böyledir. Önemli özel ve kamu ihtiyacını gidermek için faiz vererek kredi temini de böyledir.
Bakın şimdi ben rüşvetle ilgili ayeti size okuyayım. O da Bakara suresinin 188. ayeti. Bak Allah ne diyor orada? Allah diyor, diyor ki وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Allah'ınız aranıza malları batıl yollarla yemeyin. Ve tüdlü biha ilel hukkam. Mallarla yetkililere ulaşıyorsunuz. Yani cebine bir şey atıp onunla görüşüyorsunuz. Diyor ki benimle görüşmek için önce şuraya şu hesabıma şu kadar para yatır diyor. Görüşüyorsunuz. Niye? Niye görüşüyorsunuz? لِتَأْكُلُوا فَر۪يكَ مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ. İnsanların mallarından bir şeyler kaçırmak için. Onun için bakarsınız ki, mesela şimdi Süleymaniye'de, şu sokakta Tuğba Kız Kur'an kursuyla yanındaki şey yıllardır tamir ediliyor. Şimdi tekrar başladılar. Ya bu ne? Yıllardır tamir. Süleymaniye Camisi'nin bahçesi şey yapıldı. Gidin bakayım rahat yürüyebiliyor musunuz? Daha yerin taşları bile çakır çukur. Çok dikkat. Çiviler var. Ayağınızı vurduğunuz zaman parmağınız gitti. Ne oluyor? Cebine 3-5 kuruş atıyorsunuz. Milletin başkasının malını yemek için. Peki şimdi size söylüyorum. Ev yaptıracaksın. Adam ruhsat vermiyor. Başka çaren yok. Kimsenin malını yemek diye bir derdin de asla öyle bir şeyin yok. Kendi hakkını almak için adama vermek zorunda kalıyorsun. Bu ayetin hükmüne girer mi? Ne dedi Allah? İnsanların malını yemek için. Sen kendi hakkını almak için yapıyorsun. Bu ayetin hükmüdür. Bunu saptırmanın anlamı var mı? Evet.
Bunu söyledikten sonra her ikisi de Hanefi mezhebinde fetva merciği olan İbn-i Nüceym ve Şarih Hamevi'nin önemli ihtiyaç sebebiyle kredi arayan kişi bunu bulamadığı takdirde faiz ödeyerek ödünç para alabilir şeklinde ifade ettikleri ruhsatı da ihtiyacın zaruret sayılması kaidesine bağlamışlardır.
Kredi arayan ne demek ya? Ya borçla hangi iş yapılabilir Allah aşkına ya?
Daha sonra ihtiyacın zaruret sayılmasına çeşitli örnekler vermiş. Yani onları ben kısaca
birkaç... Ben şey yapayım. Çok büyük bir şey zengin, çok yani çok büyük bir şey şeyin zenginin CEO'su ile konuşuyoruz. O kendisi de karşımızda. Adam bana dedi ki ya hocam sen faiz haramdır diyorsun. Benim büyük bir çok iyi bir projem var. Paraya ihtiyacım var. Ben onu kredisiz nasıl halledeceğim? Dedim söyle bakalım. Mesela ne kadar ihtiyacı var mesela? De 1 milyon liraya. Tamam dedim. Ne zaman ödeyebilirsin? Ben sana vereceğim o 1 milyon dedim. 6 ay sonra tamam dedim. Ben şimdi sana 1 milyon vereceğim. 6 ay sonra bana 800 bin lira öde. 200 bin lira da benden sana hediye olsun. Faiz falan istemiyorum bak. 1 milyon öde demedim. Ama dedim sen üniversitelerdeki hayalci ekonomistlerden değilsin. Sen real hayatın içerisindesin. Onlar hayal satarlar. Bilmezler ki ekonomide milletin başına neler olduğunu. Çıkıp televizyonda konuşuyorlar. Bakıyor, kapatıyorum. Dinleyemiyorum ya. Nerede ekonomiyi bilmeyen varsa ekonomist olarak karşımıza çıkıyor. Dedim bak sen ekonominin içinde bir adamsın. 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin? Böyle düşündü. Veremem dedi. Buyur dedim. Kardeşim dedim, faizi bırak, borçla ekonomi olmaz. Evet, devam et. Bir de kredi alacağım.
Bunları ihtiyacın da zaruret sayıldığını bu şekilde ispatladıktan sonra, mesela kendisi hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ispatladığını iddia ediyor.
Tamam.
Şu.
Hadi bak bize de tekrar bir cevap verir, bakalım ne diyecek.
Kirada oturmak ev sahibi olmanın yerine geçmez ve sıkıntıyı gidermez diye bir ifadesi var. Yani ihtiyacı...
Kim diyor ki kirada oturmak ev sahibi olmaktır ki?
Yani bu da yani şu cevap verilmesin anlamında. Yani adam kirada oturunca ihtiyacını gideriyor zaten diye bir cevap verilmesin. Hani kredinin şeyi engeli olmasın diye. 2013'teki ilk yazdığı yazılardan biri en azından gündemde kalan.
Evet.
Şimdi bir de biraz daha işi ileri götürerek farklı bir boyutu da kapı açıyor. Hayrettin Karaman diyor ki bir ülkenin iç ve dış ticarette büyük ve küçük çapta yatırımlara ve kalkınmaya ihtiyacı olduğu tartışılmaz. Bunlara zaruret derecesinde ihtiyaç vardır. Büyük yatırımlar büyük sermaye ister. Bu sermayeleri sağlamanın şüphesiz çeşitli yolları vardır. İslam prensip olarak ortaklık esasına dayalı sermaye teminini ve kooperatifleşme gibi faizsiz yolları teklif etmektedir. Ancak bu yolla gerekli sermaye temin edilmediği zaman ve zeminlerde ne yapılacaktır? Temin edinceye kadar bekleyelim denemez. Çünkü ihtiyaç ve zaruret beklemez. Bu sebepledir ki İslam'da ara çözüm adını verdiğimiz ruhsatlar vardır. İşte bu ruhsatlardan biri de ferdi ve genel ihtiyaçları gidermek için başka yol bulunmadığı müddetçe özellikle dışarıdan ve en ucuz faizli kredi almaktır. Müslümanların iktisaden güçlenmeleri ve bu güçleri hem ayakta durmaları ve bağımsızlıklarını korumaları hem de İslami faaliyetleri finanse etmeleri bir ihtiyaç mıdır sorusuna bizim vereceğimiz cevap evet ihtiyaçtır hatta zarurettir şeklindedir. Yani İslam toplumlarının gelişmesi için eğer faizli bir ekonomik sistem gerekiyorsa Müslümanlar bunu yapmalıdır diyor.
Ne kadar gelişiyor? Ne kadar gelişiyor Türkiye? Bak geçen sene dolar %18.6 değer kaybetti. Türk lirası %36 değer kaybetti. Müthiş bir gelişme ya. Amerika için de müthiş bir gelişme, Türkiye için de. Evet.
Son olarak sonuç kısmını da okuyayım. Güncelleyerek aktardığım konuşmamı yaptığım tarihten bugüne ihtiyacı faize bulaşmadan karşılama yolları biraz daha çoğaldı. Bu yol ve imkanların başında katılım bankaları geliyor. Lakin bazı kimseler bunları da beğenmiyor. Yaptıklarının faizli işlem olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda birçok yazı yazdım. Bundan sonra da inşallah yazacağım. Katılım bankaları şer'i danışma, kurul ve komitelerine danışmadan iş yapmazlar. Bu danışma kurullarındaki zevaat da ilim ve ahlak cihetlerinden muteber kişilerdir. Teverruk...
Faize fetva verme konusunda en küçük bir ihtilaf yoktur. Yani sanki o konuda ben de eminim yani.
Sanki danışma merci göklerde sanki. Yani gidiyor geliyor kesin bir cevap geliyormuş gibi.
Evet.
Teverruk müşteriye vekalet vererek alım satım murabaha, yatırım vekaleti, leasing, kredi vekalet, kredi kartları uygulamaları ile ilgili şüpheler var deniyor. Bunların meşru olduklarını da ileride açıklayacağım diyerek yazının aslında ileride bu konularla ilgili devam edeceğini de söyleyerek bitiriyor.
Neyse ben gene daha önce anlattığım şeyi kısaca anlatayım da asıl konu, çok önemli bir meseleye gireceğiz şimdi. Şimdi bu faizsiz finans kurumları vardı. Onların bazı iş yerleri onlara olan borcunu ödemiyor. Bankalar olan borçlarını ödüyor. Onları zarara sokuyordu. Bundan dolayı çok büyük sıkıntıya giriyorlardı. Çünkü faiz alamıyorlardı. Katılım bankaları resmen faiz alabilir. Kanun çıkarılmıştır ve 2005'te bu yeni hükümet çıkarılmıştır. Yani bugünkü Cumhurbaşkanı'na da, o günkü bakanlara da mektup yazdım. O mektubu bu kitapta bulabilirsiniz. Sakın bunu yapmayın diye. Bugün resmen bunlar faizli birer kurumdur. Ha, faizsiz işlem de yapabilirler. O günkü ekonomiden sorumlu Ali Babacan'la da en az yarım saatten fazla, o beni aradı, yarım saatten fazla konuştuk. Ali Bey bunu lütfen yapmayın. Ama maalesef. Şimdi bu konuda bir makale yazmıştım, o makale burada var. Yani bu faizsiz finans kurumlarının uğradığı zarar nasıl karşılanır diye. Bu makaleye Araplar da hayran kaldı. İlk önce Arapça yayınladık. Mekke'de bir toplantı yaptık. Ya ne muhteşem bir şey yapmışsın dediler. Beğendiniz mi? Evet. Neyse. Hadi uygulayın. Türkler, hocam ne muhteşem. Hadi bir toplantı yapalım. Toplantı yaptık. İşte Hayrettin Karaman geldi. Halil Güneş geldi. Bir de öldü. Nurettin Can geldi. Hayrettin Karaman şeyin danışmanıydı. Bu Fethullah'a ait olan neydi? Bankasya'nın danışmanıydı. Ondan sonra şeye de danışman olmuştu. Gerçi o Türkiye Finans'a da olmuştu. Ondan sonra Halil Güneş şeydi, Kuveyt Türk'ün danışmanıydı. Şey de öyle, Nurettin Can da öyle. Neyse toplaştık. Toplantıya girmeden önce de Ya hocam ne muhteşem bir çözüm getirdin dediler. Ondan sonra toplantıda bu üçü, Halil Güneş, Hayrettin Karaman ve Nurettin Can, kar kaybı adı altında faiz alacaklarına fetva verince, orada açıkça, senin sistemin uygulanamaz deyip neredeyse parmaklarını gözüme sokacak gibi oldu toplantı salonuna girerken, ne muhteşem diyen adamlar. Çünkü faize fetva veren hocalarını buldular. Sonra dediler sen de hocasın, o da sana şey yapmak zorunda değiliz. Yer benim ilişkiyi kestiler. Tamam dedim, buyurun. Cehenneme gidiyorsanız gidin, önünüze düşecek adamlar da var, hadi arkasına gidin dedim. Ben gelmiyorum dedim. Sonra bir gün Albaraka'dan beni çağırdılar, gittim. Ya hocam hiç uğramıyorsun, niye uğrayacağım? Ondan sonra işte yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, Adnan Bey vardı, Allah rahmet, Büyük Deniz, Allah rahmet eylesin. Ya hocam dedi, ya bu Hayrettin Hoca'nın fetva vermediği hiçbir şey yok ya. Ne diyorsak olur diyor. Hocam ne olursun dedi ya. Sen dedi işte şey yapıyorlar hocam, ne olursun şu şey yap da faize engel olsunlar. Yani yeni bir kanun çıksın, bir şey etsin bu. Neyse ondan sonrası kısmını anlatmayayım yani. Evet, devam et.
Bitti şey.
Bitti. Şimdi bakın, burada çok önemli bir mesele var. Burada şeyler, mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ بِلَا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَاِلَا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bu Bakara 200, şey 100, 171 olabilir yani, yanlış hatırlamıyorsam. Yani onlara Allah'ın indirdiğine gelin dendiği zaman babalarımızda gördüğümüz bize yeter derler. Ya babaları yanlış yapmış da akıllarını kullanmamışlarsa ne olacak? 170. ayet Bakara. Şimdi bakın, bunları hep Kur'an'a çağırıyoruz. Bunlar babalarımızda bulduğumuz bize yeter demiyorlar mı? Falanın sözü, filanın sözü, filanın sözü. Allah'ın sözüne gelin yahu kardeşim. Peki şimdi bunu şey yapalım. Vedat biliyorsunuz dinler tarihi konusunda uzmandır. Çok güzel tespitleri var. Yahudilerin bu konudaki şeyini, bir tavrını bir anlatır mısın bize?
Hocam şimdi Yahudilere de siz Allah'ın indirdiğine gelin dediğinizde, onlar da biz Allah'ın indirdiğinden başka bir şeye zaten bakmayız derler. Nedir Allah'ın indirdiği onlara göre? Tevrat'tır. Dinin, bütün şeriatın kaynağı, temel kaynağı, tek kaynağı Tevrat'tır. Ama Tevrat nedir'e gelirseniz, Tevrat nedir diye sorarsanız, orada şimdi işin rengi değişiyor. Diyorlar ki evet, bir kitap olarak Tevrat vardır, yazılı olarak bir Tevrat vardır, metin olarak bize aktarılmıştır, nebilerden gelmiştir. Ama bir de kitap olmayan Tevrat da vardır diyorlar. Yani kitap olmayan ne demek? Bir metin değil. Nesilden nesile sözlü bir şekilde miras bırakılmış bir Tevrat var. Ve bu Tevrat da Allah tarafından indirilmiş. Yani Allah'ın indirdiğine diyoruz ya. Onlar, onun da Allah tarafından indirildiğini iddia ediyorlar. Tek fark, birisi metin olarak miras kalmış, yazılı olarak miras kalmış. Diğeri ise sözlü olarak nesilden nesile miras kalmış. Yani bir takım raviler aracılığıyla nesilden nesile bu sözlü olan Tevrat aktarılmış. Rivayetlerle aktarılmış. Tabii daha sonra işte bu Roma sürgününden sonra bu sözlü olan, nesilden nesile sözlü olarak aktarılan Tevrat da yazıya geçme ihtiyacı, Tevrat'la ilgili yazıya geçme ihtiyacı da hasıl olmuş.
Kaç yıl sonra?
Milattan sonra 70'lerde Roma sürgünü oluyor. Roma sürgününden sonra yani o yüzlü yıllarda Talmud'un yazım işlemi başlıyor. Onun öncesinde sözlü Tevrat'ın yazıya geçmesi yoktu. İşte Yahudiler dünyanın dört bir köşesine dağılınca sürgünle birlikte bu sözlü Tevrat'ın unutulacağı endişesi işin içerisine giriyor ve bunun da artık bir kayda geçmesi gerektiği söyleniyor ve kayıt işlemi başlıyor ve bugünkü işte Talmud literatürü oluşuyor. Bu sözlü Tevrat'ın, şurası çok önemli, tıpkı yazılı Tevrat gibi Tanrı'dan geldiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Hatta ve hatta şu benzetme yapılır. Yazılı olan Tevrat bir cesettir, sözlü olan Tevrat ise o cesedin ruhudur. Dolayısıyla siz sözlü olan Tevrat olmadan yazılı olan Tevrat'ı anlamanız, hiçbir şekilde mümkün değildir derler. Bizim elimizde bugün yazılı Tevrat'la ilgili yapılan çeviriler, yorumlar, tefsirler, bunların hepsi sözlü Tevrat'ın etkisiyle yapılır. Hiç kimse buna bir meal, yazılı olan Tevrat'a bir meal vereceği zaman, çevireceği zaman veya onunla ilgili bir tefsir yapacağı zaman sözlü Tevrat'ın otoritesinin dışına çıkıp da metinden hareketle bir hüküm çıkartamaz. Açın Tevrat tefsirlerine bakın. Her biri sözlü Tevrat'ı refere alarak Tevrat'ı tefsir ederler. Kendilerince metinden hareketle bir şey çıkartamazlar. Çünkü sözlü Tevrat yazılı Tevrat üzerinde tam bir tahakküm yetkisine sahiptir. Orada önemli olan sözlü Tevrat'ın o konuda ne söylediğidir. Şimdi faiz konusunda Tevrat'la ilgili şeylere de baktığınızda yabancıya faiz karşılığında kredi verebilirsin, kardeşine verme vesaire tarzı çevirilerin hepsinin aslında Talmud etkisiyle yapılan çeviriler olduğunu görüyorsunuz. Metinsel bir tahkike gittiğinizde aslında metinden öyle bir sonucun çıkmadığını görüyorsunuz. Bir yorumun orada çeviriye yansıdığını görüyorsunuz. Şimdi mesela Talmud'un içerisinde bu faizle alakalı şöyle söylüyor. Borçlanmalarda yabancıya uygulanacak faizle hesaplanmış faizin birinden de borç yabancıya uygulanacak faizle hesaplanmış faizin yanında bir de ertelenmiş faiz vardır. Borç verdiğim bu yabancı bir başka birinden borç alabilir. Borçla borcu ödeme yoluna gidebilir. Aldığı bu borçla sana olan borcunu ödedikten sonra ayrıca bir gecikme bedeli olarak sana bir de armağan da verebilir. Bu armağanı kendi paranmış gibi görerek almanda hiçbir sakınca yoktur. Zira bu fazla ve ertelenmiş faiz bedeli paranın sağlayacağı fırsatlardan yoksun kalmış olmanın bir karşılığıdır. Yani yabancıya hem normal faiz uyguluyorsunuz hem de onun dışında gecikme faizi de uygulayabiliyorsunuz ekstra olarak. Ama kime? Yabancıya bakın. Ondan sonra Talmud yabancı tabirini de şimdi değiştiriyor. Yavaş yavaş yabancı olayı da değişiyor. Ne oluyor? Rabbi Nahman demiştir ki bana inançsızlardan faiz almam ve onlara tefeci gibi davranmam için izin verildiği halde İsraillilerden kazanç dahi sağlamam kesinlikle bana yasaklanmıştır. Şimdi bakın inançsız tabiri işin içine girdi. Yine İsrailli şey kullanılıyor. Devamına geliyorsunuz başka bir pasaja. Yahve'nin yasasına uymayan herkes inançsızdır. Bakın bir anda şimdi Beni İsrail'den olsa bile yabancı kategorisine girmeye başladı. Yahve'nin yasasına uymayan herkes inançsızdır. Kendi öz kardeşin dahi olsa artık o ne komşun ne de kardeşindir. Fakat yasaya bağlanan herkes kardeşindir ve faiz alman yasaktır. Şimdi bir anda yasaya uyup uymamaya kaldı. Yani artık İsraillilerden de faiz alma şeyi. Yani işte bütün şeriat kanunlarına. Şeriat kanunlarından bir tanesini adam atıyorum. Çiğnese o kişiden artık faiz alabiliyorsun.
Tevrat olmuyor değil mi?
Yasa dediğimiz şey tabii bütün bir Yahudi literatürü hocam.
Böyle yani, Tevrat kabul ediyorlar mı?
Tevrat'ı da kabul ediyorlar ama ediyorlar. Tevrat'ın açıklayıcısı şey Talmud.
Yani Tevrat'a bakıp da bunu bu hüküm çıkarabilir böyle bir hüküm çıkarıyorlar mı?
Yok çıkaramıyor. Kesin, şimdi ben çıkaramayacaklarını ben söyleyeceğim. Ali İmran suresinin 75. ayetinde Yahudilerin bir iddiasından Allah-u Teala bahsediyor. Diyorlar ki bizim ümmilere karşı üzerimizde hiçbir vebal yoktur diyorlar. Onlar böyle bir şey yapıyor. Aslında bakın hep bu Talmud'da söyledikleri şeyler. Yabancılara istediğin her şeyi yapabilirsin. Çünkü onlar ne? Onlar bizden değil. Ama bakın Tevrat ne diyor? O Ali İmran suresinin 75. ayetinin hatta sonu şöyle bitiyor. Vehum ya'lemun diye bitiyor. Onlar aslında biliyorlar böyle bir iftira atıyorlar Allah'a ama onlar bunun gerçeğini biliyorlar. Gerçeğini de nereden biliyor? Aslında Tevrat onlara gerçeğini söylüyor. Gerçek şu. Birincisi çok temel bir yasa vardır Tevrat'ta. O yasa da şudur. Yerli olsun yabancı olsun herkes için aranızda tek bir yasa olacak. Yani İsraillilerle aranızdaki yasa neyse yabancıyla da aranındaki yasa o olacak. Bir İsrailli'ye faiz vermek, faiz almak nasıl yasaksa mutlaka bir yabancıya da aynı şekilde yasak olacak. Yine başka bir yere gelin. Levililerin 19. babında yine şöyle geçiyor. Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan yabancıya kötü davranmayın. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Bakın. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Şimdi siz içinizde yaşayan yabancı ümmi bir kişiye faiz de al, malını da ye, mülkünü de ye, her türlü şey ya bizim üzerimize vebal yok. Şimdi bunu söyleyen bir kişi Tevrat'a açıkça aykırı konuşmuş olmuyor mu? Açıkça kendi elindeki Tevrat'a aykırı konuşmuş oluyor. Zaten Allah-u Teala o yüzden vehum ya'lemun diyor. Onlar böyle bir kaide Talmud'dan uyduruyorlar. Talmud'un içerisinde işte yabancı istediğin her şeyi yapabilirsin. Irzına bile geçebilirsin. Hırsızlık da yapabilirsin. Öldür edebilirsin. Talmud'da bir sürü şey var. Sadece faizle de bitmiyor yabancıya yapılacak şeyler.
Bak bir dakika aynı şeyler. İslam diye bugün mezheplerde var. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bunu herhangi bir alimin böyle bir fetva vermesinin katrilyonda bir ihtimali yok. Ama onların yansıması. Efendim cariyelerin cinselliğinden yararlanma kesinlikle onlardan gelme. Bir Müslüman bunu asla söyleyemez. Yani bu işte faiz şu bu falan. Darül Harp'te faiz vardır Hanefi mezhebinde. Darül Harp dedikleri yani Müslüman olmayan bir ülkeden faiz alırsın ama vermezsin diyor. Niye? Onların mallarını anlaşmaya uygun olarak yemek helaldir. İsterse o anlaşma diyen işte İslam'a aykırı olsun. Vay be. Evet.
Tamam. Yani bugün hocam Tevrat diye bizim bildiğimiz şeyle ilgili yapılan yanlışlar da aslında hep Talmud etkisiyle ortaya çıkan yanlış yorumlar, yanlış çeviriler.
Talmud'un asıl adı ne?
Sözlü Tevrat hocam. Onlar.
Söz kelimesinin Arapçası ne?
Kavil. Hadis.
Hadis. Söz kelimesinin Arapçası hadis.
Kur'an'da da o manada kullanılmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de de o manada. Evet. Bundan sonra hangi hadise inanacaksınız diye geçiyor. Bakın bu Yahudiler Kur'an'ı bozma hareketine Resulullah hayattayken başlamışlardı. Sık sık burada söylüyoruz. İlgili ayetleri okuyoruz. Onun için Resulullah bunların bu üç kağıtçılıklarını Kur'an-ı Kerim'den bildiği için bunların eline koz vermemek istemiş ve şöyle demiştir. Mesela Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki benden bir şey yazmayın diyor. Çünkü yazarsan Kur'an'la karıştırılır. Yazmayın diyor. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu yok etsin. Benim sözlerimi anlatabilirsiniz ama yazılı olarak değil. Onda sıkıntı yoktur diyor. Sonra şimdi Halife Ömer sahabeyle istişarede bulunuyor, şey yapıyor. Tamam şimdi biz Resulullah hayattayken bu böyleydi ama şimdi bir müddet sonra Resulullah'ın sözleri unutulur. Ne yapalım? Yazıya geçirelim mi diyor. İstişare ediyor. Sonra bir gün geliyor ve yazdıkları hadislerin sayısı da çok az. Kaç tanedir rakım? Neyse. Yani 50 civarında mı? Neyse. Hata 500 diyorlar bilmiyorum. Yani şu anda çünkü rakamlar sık sık zihnimden kayboluyor. Bakın yani insanın zihni insan işte. İnsan unutur yani. Çok çok tabii bir şeydir. Bunun şey yapılacak tarafı yok. Diyor ki Ömer radıyallahu anh size bir sünen kitabı yazmaktan bahsetmiştim diyor. Fakat sonradan düşündüm ki sizden önceki ehli kitap Allah'ın kitabından başka kitaplar yazmış. Ne o? İşte yazılan Ömer hayattayken yazılan neydi? Talmud yazılmıştı değil mi? 70 yılında Ömer hayattayken Talmud'u yazmışlardı. Kitaplar yazmış. Ve o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Talmud'la Allah'ın kitabını terk etmediler mi? Talmud'u nerede kullanırlar Hristiyanlar, Yahudiler? Nerede okurlar? Yani bütün... Yok, nerede okuyor Talmud'u? Yani ibadette mi okuyor?
İbadetlerde okumuyorlar.
İbadet yaparken
normal Tevrat'ı okuyorlar.
Tevrat'ın ben yanlış söyledim. Ben Tevrat niyetiyle Talmud dedim. Ve işte buradan da bakın insanoğlunun zihninin ne kadar şey yaptığını, zayıf olduğunu da görün yani. Tevrat'ı ibadet yaparken okuyorlar.
Evet.
Onun için ona vahiy metluv deniyor. Metluv ne demek? Bizde namazda okunan, Kur'an-ı Kerim namazda Kur'an okunuyor değil mi?
Namazda okunduğu
için adına metluv deniyor. Şimdi bunu Yahudiler yapmıyor mu? Peki o Talmud'u namaz dışında. Namaz dışı yani ibadet dışında olduğu için gayrimetluv oluyor. Şimdi bizde de gayrimetluv vahiy oldu mu? O da Allah'tan gelmedir demiyorlar mı Talmud'a?
Tabii ki. Allah'tan gelmedir diyor. Peki Musa'ya kaç tane kitap verilmiştir diyorlar?
İşte bir sözlü Tevrat, bir de yazılı Tevrat.
Sözlü Tevrat ve yazılı Tevrat diyorlar. Ama o yazılı Tevrat dedikleri Talmud'da Musa Aleyhisselam'ın kaç tane sözü var?
Musa Aleyhisselam'ın yok hocam.
Sözü yok. Kimin sözü var? Hahamların.
Rabbi denilen ahamların sözleri.
Hahamların sözü var. Şimdi Allahü Teala demiyor, اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Tevrat 30 Tevrat Tevbe 34. ayette onlar ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına ilahlar olarak koydular. Şimdi bizimkiler aynı yapmamışlar mı? Bakın şimdi Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Diyor ki size bir sünen kitabı yazmaktan bahsetmiştim. Fakat sonradan düşündüm ki sizden önce ehli kitap Allah'ın kitabından başka kitaplar yazmış. Ve o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem diyor ve yakıyor. Peki bu bizim Kitap ve Hikmet dergisi daha yeni çıktı. Burada şey var. Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazımdı da onun bir bölümü bu. Bir okuyun bakalım ki Kur'an-ı Kerim'deki Bedir Savaşı herhangi bir kitapta var mı? Tefsirlerde var mı? Bir bakın bakalım. Bırakalım falan kitabı falan. Okuyun da görün. Şimdi peki bizde hadisler ne zaman böyle hadis şeyliği ortaya çıktı böyle büyük bir şeyde? Onu da Abdullah'tan diyelim. Evet Abdullah.
Evet bizde hadislerden bahsettiğimiz zaman ya Kütüb-i Tisi'ah 9 tane büyük hadis kitabı müelliflerinin ismine izafe edilerek söylenir veya en çok bilinen Kütüb-i Sitte 6 büyük hadis kitabı. Tabii bunların başında işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai ve işte Tirmizi geliyor bunlar. Bu işte bu müelliflerin çeşitli özellikleri var. Bu arada geçen hafta işte Hak Söz Haber'de bununla ilgili bir Abdülhakim Beyaz Yüz diye bir yazarında bir yazısı var. Biz de ondan da istifade ettik. Bu şey daha bildiğimiz, bizim de daha evvelden bildiğimiz bilgileri güzel bir şekilde kategorize ettiğini söyleyebiliriz. Sizler de istifade edebilirsiniz. Şimdi bu müellifler, bakın 1400-1500 yıl geçmiş neredeyse İslam'ın, yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiğinden bu yana. Biz 6 tane kitaptan bahsediyoruz, hadis kitabı. Çok ilginçtir. Hepsi birbirleriyle çok ilişkili kişiler bu 6 kişi. Bunların hepsi Tirmizi hariç Ahmet bin Hanbel'in öğrencileri bunlar. Tirmizi de yine aynı şey yani onda ondan ders almamış ama Buhari ve Müslim bir de Ebu Davud'dan ders almış. Onlardan ders almış. Yani hep belli bir halkanın öğrencileri, birbirlerini tanıyan, birbirleriyle ilişkileri olan kişiler. Genelde Ahmet bin Hanbel etrafında toplanan bir şeyleri var. Ahmet bin Hanbel o dönemde, şimdi bugün belki Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bu Kütüb-i Sitte arasında sayılmıyor ama Ahmet bin Hanbel'in o dönemde ne kadar önemsendiği, ne kadar ön plana çıkarıldığını şu tarihi rivayetle şey yapabiliriz. Ahmet bin Hanbel ile alakalı olarak tarihçi Taberi o bir fakih değildir, o bir hadisçidir diye yazdı diye kendi kitabında. Taberi'nin evi sarılmış ve yani linç edilmek üzere etrafını sarmışlar. Çok basit bir laf aslında, diyor ki Ahmet bin Hanbel şeydir, hadisçidir dedi diye etrafını sarmışlar. O da evinde vefat etmiş, evine gömülmüş. Yani böyle bir, ya bu kadar fazla ön plana çıkarılmış o dönemde. Şimdi öyle şeyler yaşanmış ki hadisler öyle şeylere alet edilmiş ki o dönemde. Mesela İbni Kuteybe var aynı dönemde yaşamış bir hadisçi olan. O Ahmet bin Hanbel'in hadisçilerle işte Mutezile o zamanki şeyle aralarında problemler yaşanıyor. Siyasi çekişmeler falan oluyor. İbni Kuteybe hadisçilere haşeviye, nabitiye diye şeyler söyleniyor. Yani önüne geleni alan, toplayan, kafadan uyduran tarzı şeyler, ithamlar yapılıyor. İbni Kuteybe de bunlara cevap olarak diyor ki bize diyor böyle lakaplar takılıyor. Bunlar diyor, bütün bunlar diyor bir takım lakaplardır. Bunların hiçbiri Kaderiye'de olduğu gibi hadiste zikredilmiş değildir. Kaderiye yani Mutezile'yi kastediyor burada. Diyor ki onların hakkında diyor bu ümmetin mecusileri olduğu, hastalanırlarsa ziyarete gidilmemesi, ölürlerse cenazelerinde bulunmaması Resulullah'tan rivayet olunmuştur. Kaynağı ne? Kaynağı Ahmet bin Hanbel'den işte ikinci kitabın 86. ve 125. hadisi, bir de dördüncü kitabın neyse yani rakamları var.
Ne zaman çıkmış onlar? O öldürülmesi istenen kişiler?
Öldürülmesi istenen kişiler tabi Resulullah'ın vefatından 200 yıl sonra, 150 yıl sonra ya da neyse çıkan kişiler. Ama Resulullah onları ismen zikrediyor. Yine İbn-i Kuteybe burada durmuyor. Diyor ki Resulullah'tan da şöyle yine bir rivayet gelmiştir diyor İbn-i Abbas kanalıyla. Ahir zamanda bir takım insanlar olacaktır. Onlara rafıza denilir. İslamiyet'i fırlatıp atarlar. Sadece ismiyle yetinirler. Herhalde onları öldürünüz.
Anlatıyor galiba.
Diyor ki onları öldürünüz. Yani Resulullah diyor ki onları öldürünüz. Onları, çünkü onlar müşriktir. Yani müşrikler, müşrik diye yakalanan da hemen öldürülecek diye bir şey de yani Resulullah'tan bu hadis uydurma şeylerle yani, öğrenmiş yani, oluyor. Sanki herhangi bir müşriği yakaladığımızda öldüreceğiz diye bir şey mi var?
Tevbe suresinde Allah-u Teala 10 yıllık antlaşmaya muhalefet etmeyen müşriklerin antlaşma sonuna kadar Mekke'de yaşaması Kur'an'ın hükmüdür. Yani müşrik olduğu için öldürülmez ki insanlar. Savaş, sadece savaş sırasında öldürme hakkı vardı. Onun dışında yoktur. Ama işte bunlar bütün mezheplere bu şekilde yerleştirilmiş. Bunları kim yerleştirmiştir? Yahudilerden başkası olmazsa mümkün değil. Evet, devam.
Yine devam ediyor, kalmıyor orada. Diyor ki Mürciye, Mürciye ismini de veriyor Resulullah hadiste. Ve Kaderiye hakkında ümmetimden iki sınıf insan vardır ki şefaatime nail olamazlar. Onlar 70 peygamber tarafından lanetlenmişlerdir. Bunlar Mürciye ve Kaderiye'dir.
Sadece yine kendi bilmiyor. Daha geriye doğru 70 tane.
Yine hariciler hakkında da yine aynı kişi şeyinde. Okun yaydan çıkması gibi dinden çıkarlar. Onlar cehennemliklerin köpekleridir diye. Bunların hepsinin kaynağını veriyor. Yani hadisleri öyle Resulullah'ın ağzından uydura uydura öyle şeylere, kendi günlük siyasi tartışmalarına direkt noktasal şey tarif ederek yapıyorlar ki direkt zaten Kur'an-ı Kerim'e zıtlar. Bir yandan da Kur'an-ı Kerim'e zıt olmakla birlikte hadisi Kur'an'ın üstünde tutuyorlar. Şöyle ki bir hadis var genelde Kütüb-i Sitte'de de çok geçen, Buhari'de, Müslim'de. Ölüye arkasından ağlanıldığı için ölüye azap edilir diye bir hadis. Hazreti Ayşe bunu duymuş. Yapmayın, bu uydurmadır demiş. Bu iftiradır. Böyle bir şey olur mu diye. Hazreti Ayşe bunu söylerken de ayet söylemiş. Demiş ki وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse başkasının şey günahını yüklenmez. Arkasından ölüye ne denirse densin. Ölü niye onun azabını çeksin? Neden şey yapsın diye. İbn-i Kuteybe diyor ki Hazreti Ayşe şey yaparak, İbn-i Kuteybe dediğimiz şey de yani bu nereden çıktı? Neden bu kişiden bahsediyorsun? O dönemin yani o hadisçilerin döneminin işte Buhari'nin, Müslim'in döneminde yaşayan ünlü, onların tarafında olan bir hadisçi bu. Diyor ki Hazreti Ayşe'nin bu sözüne asla itibar edilmez. Hazreti Ayşe mi bu sözü söylüyor? Hazreti Ayşe hadis okuyor. Ayet. Hazreti Ayşe'nin bu sözüne ancak şöyle itibar olunurdu. Resulullah'tan gelen hadise karşı başka bir hadis getirseydi ya.
Ayet getirdi, yok. Ayet kabul edilmiyor. Bu görüş kimin görüşü? Yahudilerin değil mi? Hadis getirsin diyor. Görüyor musunuz? Ve bunlar kaynak bugün. Tartışmasız kaynaklar. Evet.
Şimdi tabii ki bunda biz şu ayetleri hatırlatmayı bir görev olarak biliyoruz. Herkes bunu az önce okuduklarımızın hiçbir şekilde gerçekli hadis diye zikredilen şeylerin genelde Ahmet bin Hanbel şeyi verilerek söylenenlerin kaynağı verilerek, yani gerçeklikle bilgisi olmadığını anladınız ama şu ayetleri hatırlatmakta bir borç bununla ilgili. Araf 188, tabii bu ayetin benzerleri çok yerde geçiyor bir örnek olarak. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْحًا وَلَا ذَرَّ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ De ki Allah gerekeni yapmadıkça kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Eğer gaybı bilseydim, Resulullah için Allah'ın demesi, Allah böyle demesini istiyor. Ben daha çok malım olurdu, yani daha fazla iyilik, güzel şeyler yapardım. Malımı artıracak şeyler yapardım. Bana bir kötülük de dokunmazdı. Yine daha bir keskin bir ayet, o da Ahkaf suresi 9. ayet, 46. sure 9. Kul ma kuntu bid'an minar rusul ve ma edri ma yufalu bi ve la bikum. De ki elçilerin içinde yenilikçi yani durup dururken çıkmış birisi değilim ben. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ayette söylüyor. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım. O kadar. Ayet bunu söylüyor. Fakat bugün bile hadislerin çok ön plana çıkarıldığı, işte özellikle Hanbeli ve Selefi ortamlarda bu Ahmet bin Hanbel'in, bu Ahmet bin Hanbel'in kitabını gerçekten Ahmet bin Hanbel mi tamamını, o ayrı bir mevzu. Ama elimizde bugün Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i diye bulunan kitabı bugün çok yoğun okuduklarını, ben kendim öğrencilik zamanında işte Ürdün'de Arapça öğrenmek için gittiğim dönemde işte bazı sohbetlere katılıyorduk. En çok Ahmet bin Hanbel şunu demiştir. Yani Buhari ve Müslim'den daha fazla şu anda kullanıldığını ben kendim o sohbetlerde şahit olduğumu söyleyebilirim. Yani çok kullanılıyor. Geçmişte de bugün de bir ve oradan Resulullah'ın ağzından çıkan bir söz olduğu için az önce Nisa 115'te okuduğumuz ayet gereği de kim Resul'e uymazsa işte yoldan dönmüştür, işte cehenneme gider gibilerinden bir şeye yola da yani bir ne diyelim açıklamayla da tamamen bu hadislere karşı gelenleri de yaftalıyorlar diyelim. Fazla da uzatmak istemiyorum.
Şey söylemedim. Bu hadislerin hep bu büyük hadis kitaplarını aynı yazan dönem. Kişiler aynı onu da bir anlat.
Tabii onu kısaca söyledim başta.
Bir daha onu
aynı anlat. Aynı dönemin yani. Kişileri bunlar.
Söyle isim söyle.
Evet. Mesela söyleyelim şeyleri. İşte Buhari.
Bunlar büyük hocaları kim hepsinin?
Hepsinin hocası Ahmet bin Hanbel.
Hepsinin. Buhari şu. Hepsinin büyük hocası. Bu Kütüb-i Sitte falan filan. Hepsinin büyük hocası.
Sadece Tirmizi direkt ders almamış. Diğer beşi direkt ders almış. Tirmizi de öğrencilerinden ders almış. İşte kimden? Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan. Bu kaynağı ne bu konuştuğumuz? Bu hepsi Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerinde var bunlar, bu bilgiler. Mesela Buhari, bir de aynı dönemin insanları. Bunlar yani bazıları
nasıl
arkadaş, bazıları
nasıl oluyor birdenbire bu hadisler? Ve kaç yani, asır sonra Resulullah'tan?
Yani Buhari'nin vefatı 256 yılı Hicri. İşte Müslim'in vefatı 261. Ebu Davud 275'te vefat ediyor. İbn-i Mace 273. Tirmizi Ebu Davud'la aynı yılda 275'te. En geç de Nesai 303 yılında, Hicri 303 yılında vefat ediyor. Ya bunlar bugün hala yıl olmuş tabii Hicri olarak 1400'lü 1500 yıllara neredeyse geldik. Biz bu kitapları hala en önemli kitaplar olarak itibar ediyoruz ama bunlar tabiri caizse kendi zamanlarındaki işte ahbap yaren olan bir arada belli yerlerde yaşamış belli hocaların öğrencileri olan kişiler. Bu arada bir şey daha var. Aynı dönemde Ahmet bin Hanbel'den daha kuvvetli hadisçiler olarak zikredilen Yahya bin Eve Ali Medini diye iki tane şey. Bunlar da yine aynı dönemde özellikle Ahmet bin Hanbel'in ağzından ne diyor? Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi daha iyi işte muhaddisler de Kütüb-i Sitte müelliflerimizin hocası Ahmet bin Hanbel tarafından hadis anlamayacak kişiler diye ilan. Yine şeyde Ahmet bin Hanbel'in şeyinde Müsned'inde bu iki kişi hadis anlamayacak kişilerdir diye yaftalı. Niye? Niye? İşte öyledir. Ben öyle dedim, öyle oldu yani.
Diyecek sanki niye?
Yani insanlar tamamen belli bir kanaldan,
devletin resmi kanalından
sanki belli bir yani haber almaya mecbur edilmiş gibi bir durum var. Onun için bu hadislerin, hadis diye söylenilen şeylerin Kur'an-ı Kerim süzgecinden geçirmeden kabul edilmesi asla ve kata eskiden beri söylüyoruz zaten mümkün değildir yani.
Tabii ki yani Resulullah'ın Kur'an'a aykırı bir şeyi söylemeye hakkı asla yok. Bunu defalarca burada konuşuyoruz. Ama bu Ahmet bin Hanbel ve hepsi onun talebeleri ve bunların içerisinde bir tane Arap var değil mi?
Sadece Müslim.
Heh, bir kişi Arap sadece. Müslim de nerede yaşıyor?
Şapurlu diye geçiyor.
Heh. O da şey Arap bölgelerinde yaşayan birisi değil. Ve daha çok İran. O İran bölgesi de şeyde Tevrat'ta var. Bu Babil sürgününden sonra Yahudileşmiştir oralar. Ha kötü mü? O zaman çok iyi tabii elbette. O zaman hak dini o. Ama bugün hak din olan İslam'ın ne hale geldiğini hak din olan Yahudiliğinde ne hale geldiğini zaten şeyden öğrendik Vedat'tan. Şimdi bu mikrop öyle bir şey ki, yani şimdi bir hasta buraya gelse yanına yaklaşmayanlara bile mikrop bulaştırır mı şimdi? He? Bulaştırır. Kardeşim mikrop ne? Bak mesela işte bir hastalık çıktı Çin'de. Neler yapılıyor? Sokaklar boşaldı. İş yeri her taraf boşaldı. Niye? Mikrop çabuk yayılıyor çünkü. Peki bir hastanın yanına 1 milyon tane sağlıklı adam gelse sağlık bulaşıyor mu hastaya? Ama hastalık ne yapıyor? Onların hepsine bulaşabilir. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Bir de o dönem son derece önemli. Tarihe hevesi olan dostlarımız var biliyorum. Ama ben eskiden beri tarihi hiç sevememişimdir. Yani çünkü böyle tutarsız şeyler olunca böyle insan rahatsız oluyor. Şimdi burada Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'nin talebesidir. Hadisi Kur'an'ın üstüne çıkaran İmam Şafii'dir. İslam aleminin ilk fıkıh usulü yani fıkıh metodunu yazan odur. O fıkıh metodunda işte sünnet hikmettir diyerek Kur'an-ı Kerim'deki hikmetin anlamını saptıran ilk kişidir. Ve ondan sonra takip edenler de es-sünnet-i kadiyetun alel kitap hükmünü getirmişlerdir ki belki sen şimdi Ürdün'de kaldın es-sünnet-i kadiyetun alel kitabı kabul etmeyen birisine rastladın mı?
Yok.
Bütün ulema hepsi kabul ediyor. Ne demek biliyor musun? Son sözü sünnet söyler. Şimdi bu söz sana neyi hatırlatıyor Vedat? Son sözü sünnet söyler.
Son sözü sözlü Tevrat söyler.
Şey, Tevrat mı? Tevrat mı Talmud mu?
Sözlü Tevrat söyler.
Ha, sözlü Tevrat. Sen Talmud de biz karıştırmayalım. Şimdi sen Tevrat sözlü Tevrat deme. Sen Talmud söyler. Yani şimdi öyle bir şey ki ama hastalığı teşhis ettiğiniz, güzel anlattığınız zaman o kolay. İnsanlar şey yapabilir. Fakat hastalığı sağlık diye anlatırsanız problem orada işte. İşte bu ulemanın tamamı hastalığı sağlık gibi anlatmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak ben şu ayetleri okuyup dersi bitireceğim. Şimdi bu hem Hayrettin Karaman Hoca'ya son bir mesajımız olsun. Şimdi burada birkaç kere de söyledim. Çünkü onunla uzun bir birlikteliğimiz olmuştur. Yıllarca. Neredeyse 30 yıla yakın bir beraberliğimiz olmuştur. İnsan hakikaten istemiyor yani. Diyorum ki yani ya bu kadar altyapısı olan, kafası bu kadar iyi çalışan bir kimsenin yanlış yapmasını ben gerçekten hazmedemiyorum. Bak şu ayetleri okuyorum. Yani onun da bana çok önem verdiğini biliyorum. Yani onda da şüphem yok. Bak okuyorum şimdi şurada. Maide suresinin 104 ve 105. ayetler. Vefat etmeden inşallah tevbe eder. Aynı şeyi Süleyman Ateş'ten de bekliyorum. Maalesef o da bu yanlış yoldan bir ara ayrılır gibi oldu. Çok mutlu oldum sonra tekrar girdi oraya. Tabii faiz konusu değil de esas genel hükümler. Allahü Teala Maide suresinde şöyle diyor. Estağfirullah. Ve izâ kîle lehum teâle bilâ me enzelallah. Allah'ın indirdiğine gelin dendiği zaman biz bunları Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Ve ile Resul. Bu Resul'e. Resul bugün artık Kur'an-ı Kerim'dir. İşte şu Resul'e gelin. Tamam Allah'a geliyorum baş üstüne de sen kendi kafana göre Allah'a şey yapamazsın. Allah'ın sözleri burada. Buna geleceksiniz. Galu hasbuna ma vecedna aleyhi abaena. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Bizim ulemadan bize gelen bilgiler bize kafi. Başkasına ihtiyacımız yok. Burada onu söylemiyor mu Hayrettin Hoca? Bak Kur'an demedi değil mi? İttifak vardır dedi. Bu konuda şudur budur derken ne oldu? Kur'an'ın dışında yeni bir yapıya dikkat çekti ve insanları ona yönlendiriyor. Şimdi bizim babalarımız büyüklerimiz işte efendim. Şimdi şeyde Abdullah'ın söylediği de aynı. اَوَلَوْ كَانَ اَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ya babaları bir şeyi bilmiyor ve doğruyu da bulamamışlarsa ne olacak? Hiç zihinlerine bu soru gelmiyor mu? Bir düşünseler ya. Ya hata etmişlerse? Bak babalarınız yanlış yoldadır demiyor Allah. E düşünün. Bir bakın ya yanlış yapmışlarsa ne olacak? Ama bize de Cenab-ı Hakk'ın şeyi şöyle bildirdiği şey şu. Diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey inanıp güvenenler. Allah ne diyorsa o diyenler. Aleykum enfusekum. Siz kendinizden sorumlusunuz. Hiç üzülmeyin. La yadurrukum men dalle. Yoldan çıkmış olanın size hiçbir zararı olmaz. Siz yolunuza devam edin. Sağa sola bakmayın. La yadurrukum men dalle izah tedeytum. Siz doğru yola girdikten sonra sapıtmışların size hiçbir zararı olmaz. Onlar sağda solda erir giderler. İlallahi merci'ukum cemiyan. Onlarla beraber hep birlikte huzuruna çıkarılacağınız Allah-u Teala. Onun huzuruna götürüleceksiniz, oraya çıkarılacaksınız. Feyünebbiukum. O zaman size Allah haber verecektir. Bima kuntum te'amelun. Neler yaptığınız. Bizim yapabileceğimiz yok. Biz elimizden gelen uyarıyı yapıyoruz. Sonuç olarak faizli işlem haram ama Avrupa'dan bazı arkadaşlarımız soruyor. İşte veresiye aldığımız zaman satış yapan kişi oraya faiz yazıyor. Batı mantığında öyledir. Eskiden Sümerbank da veresiye sattıklarını faiz diye yazardı. Halbuki faiz değil. Peşin veresiye farkı faiz değildir. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Tutar da bir bankadan kredi alır. O krediyle herhangi bir şey yaparsanız faize girmiş olursunuz. O kadar. Yani buna Müslüman olarak buna kesin olarak tavır koymak zorundayız. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğemeyiz. Allah'a teslim olduğumuz zaman Allah ne diyor? Yoldan çıkanların size hiçbir zararı olmaz. Siz yolunuza devam edin. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.